Ayrım 11.
Sayın Aldıkaçlı'yı modern demokrasilerde ve Türkiye'de devlet başkanlığı ve anayasa hukukumuzun gelişmesi ve 1961 anayasası gibi değerli incelemeleriyle tanımaktayız. Sayın Profesör bu yapıtlarında anayasal konulardaki inanç ve düşüncelerini yeterince açıklıkla ortaya koymuş bulunmaktadır. Örneğin Sayın Aldıkaçlı laiklik ilkesini savunmakta ve 1960 ihtilali ile devrilen DP iktidarını Atatürk devrimlerinin özüne dokunan tavizler vermek ile suçlamaktadır. Aldıkaçlı'nın bu konudaki düşünceleri kendisi tarafından şöyle özetlenmiştir. Aktaralım. DP iktidara gelince muhalefetteyken savunduğu hürriyet felsefesini unutmuş ve liderler daha başlangıçtan itibaren takip ettikleri keyfi rejimi devam ettirebilmek için Atatürk devrimlerinin özüne dokunan tavizler vermeye veya doğrudan devrimler aleyhine bir tutum takibe başlamışlardır. Bunun da gayelerini gerçekleştirmeye yetersiz olduğunu görünce muhalefeti zayıflatmayı, seçim sistemlerinde iktidar lehine değişiklikler yapmayı, memur ve hakim sınıfını baskı altında tutmayı, muhaliflerini cezalandırmayı gayelerini gerçekleştirecek imkanlar olarak uygulamışlardır. Sayın Profesör aynı kitabının bir başka bölümünde faşist, nazi ve komünist veya benzeri doktrinler dışında kalan fikir akımları için şu görüşü savunmaktadır. Anayasanın sağladığı bu geniş imkan olumlu bir sonuca varmaktadır. Bu da anayasa istikrarının sağlanmasıdır. Gerçekten geniş bir yelpaze şekli açılan anayasamızın felsefesinin sınırları içinde bütün fikir akımları anayasayı değiştirmek lüzumunu duymadan uygulanabilirler. Aldıkaçlı'nın 1950-60 dönemi için ızdırap çekilen 10 senelik devir olarak niteledikten sonra şu değerlendirmeyi yapmaktadır. Birden fazla partili devreye girildikten sonra iki parti sistemi tek parti devrindeki hak ve hürriyet düzenini yeterli görmeyerek daha fazla hak ve hürriyet vaat eden DP, iktidarı bir daha bırakmamak meşru arzusunu anayasayı ihlal ederek gayrimeşru yolla gerçekleştirmeye çalışmış ve kurulu düzen özellikle Atatürk devrimlerine karşı olanlarla işbirliği yapmıştır. Bundan dolayı da 27 Mayıs 1960'ta yine bir ihtilalle DP iktidarına son verilmiştir. Sayın Aldıkaçlı yakın geçmişi böyle niteledikten sonra şu genel yargıya varmaktadır. İttihat ve Terakki ve DP iktidarları olaylarında görüldüğü gibi hak ve hürriyetler için mücadele ettiklerini ilan edenler iktidara geldikleri zaman demokrasinin genel prensiplerini ihlal etmişlerdir. Bu ihlaller liderlerin insan ve insan düşüncesine saygı prensibinin manasını gerektiği gibi kavrayıp anlamadıklarını veyahut bu anlayışın siyasi olayların etkisi altında beliren antidemokratik eğilimleri yenecek derecede köklü olmadığını göstermektedir. Sayın Aldıkaçlı'nın vardığı ve tümüyle paylaştığımız bu yargılar hiç şüphesiz tam, doğru ve gerçekçi gözlemleri yansıtmaktadır. Sayın Profesör'ün devlet başkanının yetkileri konusunda yazdıkları da oldukça ilgi çekicidir. Devlet başkanının tek imza ile kararname ihdasına karşı çıkan Sayın Profesör bu konuda şunları söylüyor. Bu yetkinin tanındığı alanların bazılarında sadece kendi iradesine göre tasarrufta bulunması, devlet başkanının siyasi partilerin iktidar mücadelesine karışmasına ve neticede bir anayasa krizinin doğmasına yol açacak kuvvettedir. Eğer yeni anayasa başkanlık sistemine yakın bir eğilim ile hazırlanacaksa, devlet başkanının tek başına kararname imzalamasını anayasa bunalımına yol açacak boyutta sakıncalı gören Aldıkaçlı, hiç kuşkusuz komisyon başkanı olarak bu eğilime karşı çıkacaktır. 1970'lerde sonradan çok eleştirilen ve bizlerin de düzenleyicisi olduğumuz için sıkı yönetim mahkemelerinde sanık olarak yargılandığımız o ünlü anayasaya saygı yürüyüşünde İstanbul Hukuk Fakültesi dekanı olarak yer alan ve önümüzde cübbesiyle yürüyen Sayın Aldıkaçlı'ya bu konuda güvenimiz tamdır. Kendisine yeniden başarılar diliyor ve toplantı ve gösteri yürüyüşü hak ve özgürlüğünü birlikte kullandığımız Sayın Anayasa Profesörle karınca kararınca elimizden ne gelirse yardım etmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz ve anayasal saygılar sunuyoruz. 26 Kasım 1981 dünden yarına. Olağanüstü dönemlerin basını ile ilgili bir araştırma yapılsa ne kadar yararlı olurdu? 27 Mayıs basını, 12 Mart basını ve de bugünlerin basını anlatacak olan 12 Eylül basını. Kimler ne demiş, hangi olaylarda ne gibi yorumlar yapmış? 27 Mayıs öncesi, 12 Mart öncesi neler yazmış? 12 Eylül öncesinde hangi yorumları imza atmış? 12 Eylül'den sonra ne gibi yaklaşımları sergilemiş? 27 Mayıs öncesi ve sonrasında kıvrak kalemiyle sivrilen bir gazeteci, ihtilal örgütleriyle sarmaş dolaş olduktan sonra 27 Mayıs ihtilalcilerine ve ihtilalin getirdiği anayasaya yazmadık satır bırakmamış, bir zamanlar köpekler diye saldırdığı, düşük iktidar diye aşağıladığı siyasal çevrenin hizmetine girmekte zerre kadar duraksamamıştı. İhtilali gerçekleştiren ve 1961 anayasasını hazırlatıp yönetimi sivillere terk eden Milli Birlik Komitesi üyeleri için "bunların heykelleri dikilmelidir" diye satırlar döktüren sırtı kalın bir başka gazeteci, yıllar sonra heykellerin dikilmesini önerdi ihtilalcilere ve onların anayasasına en az 27 Mayıs ihtilalinin karşıtları kadar zarar vermekte başkalarıyla yarışmıştı. Ya 27 Mayıs ihtilal hükümetinde yer alanlara ne demeli? Bunların bir kısmı da sonradan bu ihtilale saldıran çevrelerle kol kola girmişler ve bunlardan biri sabah akşam 27 Mayıs ihtilalini söven bir yayın organında başyazarlık kapmıştır. Hani nerede 27 Mayıs? Nerede ihtilal coşkusu? Bunların hepsi unutulmuştur. 12 Mart döneminde de böyle olmadı mı? 12 Mart döneminin ilk başbakanının yanında düğme ilikleyerek hizmet alan gazeteciler, ellerine geçirdikleri ilk fırsatta bu başbakana saldıran anılar yayınlayıp para kazanmadılar mı? Ya TRT ekranlarında Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan bir eski genelkurmay başkanını Atatürk'e benzeterek yaranmaya çalışan TRT yöneticilere ilk fırsatta ellerine geçen ilk olanakta bu dönemi suçlayanlar arasına katılmadılar mı? Hiç unutmam, asistanı olmaktan onur duyduğum merhum ve saygıdeğer profesör hukuk bilgini, Profesör Doktor Tahsin Bekir Baltın odasının kapısını hızla açan 27 Mayıs ihtilalcisi bir emekli askeri yargıç, "Eski DP'lileri nasıl affedersiniz, sizden hesap soracağız" diye bağırıp çağırdıktan sonra ve hak ettiğin yanıtı aldıktan bir süre sonra bir eski DP büyüğünün kızı ile desti izdivaç eyleyip ilerlemiş yaşında dünya evine girmemiş miydi? Nasıl unutulur bunlar, nasıl? Şimdi bakıyorum. Hızlı 27 Mayıs'çı 27 Mayıs'ın devirdiği bir cumhurbaşkanı sofrasından kalkıp şimdi yine hızlı bir 12 Eylülcü olarak ortalıklarda dolaşmaktadır. Hey canına yandığımı dünyası hey. Kim söylemiş bilmiyorum. Bu gibiler için ara rejim profesyonelleri tanımı kullanılıyor. Ara rejim profesyonelleri sivil politikacılardır, hacı yatmaz bürokratlardır ve kalemlerinin çevresinde her döneme uygun danslar yapan ünlü ve hırslı gazetecilerdir. Sağcı olsun, solcu olsun, kendilerini beğenelim ya da beğenmeyelim, görüşlerini paylaşalım paylaşmayalım, her dönemde kişiliklerini koruyan, düşüncelerini, eleştirilerini olanaklar ölçüsünde sergileyen insanlara saygı duymak gerekir. Çünkü yersiz övgüler yönetimlere zarar verir, eleştiriler ise güç katar. Bugün olur olmaz nedenlerle övgü düzenlerin, yarın bu dönemin yöneticilerini en başta hem de günah çıkartırcasına eleştireceklerini, en acımasız biçimde saldırıya geçeceklerini hiç ama hiç unutmamak gerekir. 27 Mayıs ve 12 Mart henüz tarih değildir. Portrelerini çizdiğimiz insanlar bugün de aramızda yaşamaktadırlar. Dün bütün özellikleriyle bugünün ve yarının sadık bir aynasıdır. Yeter ki bu aynaya dikkatle bakalım. 8 Nisan 1982. Baba Yasa. Kaç kez yazdık ama kimseye anlatamadık. Anayasayı hazırlarken önce başkanlık sistemi mi yoksa parlamenter sistem mi buna karar verilir, sonra maddelere geçilir. İşin kolayı budur. Aldı kaçtı üstadımız henüz böyle bir yola başvurmuş değildir. Böyle olduğu için de işler uzayıp gitmektedir. Aslına bakarsanız anayasalar az çok birbirlerine benzerler. Anayasa koyucular şu ya da bu ölçüde başka anayasaları kopya ederler. Kopya çekmenin cezalandırılmadığı tek alan anayasa hukukudur. Alırsın 3-5 tane anayasayı, maddeleri Türkçe'ye çevirirsin, olur sana bir anayasa. Ne var bunda? Tamamen özgür kurallardan oluşan ve de evrensel nitelikteki ilke ve inançlara anayasa değil baba yasa denilmektedir. Baba yasa sözcük olarak devlet babadan türetilmiştir. Baba yasa devlet babanın bağlı olduğu temel hukuk ilke ve kuralları demektir. Baba yasanın özü üveyi bulunduğu gibi sert yumuşağı da olabilir. Baba yasası olmayan yurttaşlara yetim yurttaş da denilebilir. Baba yasa şefkati yani baba şefkati siyasal yelpazede sosyal hukuk devleti olarak adlandırılır. Sosyal hukuk devleti her eve lazım önemli bir nesnedir. İşte efendim önemli olan baba yasayı oluşturup uygulamaktır. Ancak baba yasayı uygulamak anayasa yapmak kadar kolay değildir. Bütün anayasalar birbirine benzer. Herkes temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Konut dokunulmazlığı vardır. Herkes seyahat özgürlüğüne, din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Basın hürdür, sansür edilmez. Siyasal partiler vazgeçilmez unsurlardır. Dernek özgürlüğü vardır falan filan. Önemli olan bunların yasalarda ve de uygulamada ne renklere girdiğidir. İşte baba yasa burada önem kazanmaktadır. Demek ki baba yasa uygulama açısından anayasanın da üzerindedir. Baba yasa anayasanın da nasıl uygulanacağını gösterir. Yani baba yasa demokrasinin kimlik kartıdır. Profesör aldı kaçtı, anayasayı hazırlar ama baba yasaya elini uzatamaz. Çünkü baba yasanın miras hukukuna bağlı usulü ve füruğu vardır. Gelmişi vardır, geçmişi vardır. Dedesi vardır, torunu vardır. Dede yasa vardır, torun yasası vardır. Baba yasa öyle bildiğimiz komisyonlarca hazırlanmaz. Baba yasa demokratik terbiye, eğitim ve görgü sorunudur. Anayasa maddelerden oluşur. Baba yasa ilkelerde, inançlardan. Bu nedenle anayasası olup baba yasası olmayan ülkelerde anayasalar pek işlemez. Ya da işler Türk Hava Yolları uçak seferleri gibi ikide bir de aksar. Anayasa ile baba yasanın aynı çatı altında beraber yaşadığı ülkelerde demokrasi işler. Bu demokrasinin aile hukukudur. Böyle bir birleşme olursa demokratik terbiye çocuktan çocuğa, kuşaktan kuşağa miras kalır. Olmazsa anayasalar süslü kart vizitler gibi elden ele dolaşır ancak işe yaramaz. Ben derim ki bu alanda çok geciktik. Önce baba yasanın temellerini atalım. Baba şefkatiyle atalım. Kaşlarımızı çatmadan atalım. Baba yasanın temellerini attık mı iş kolaylaşır. Profesör aldı kaçtı üstadımız. Akşamüstü bana bir uğrasın. Ona bir anayasa hemen yazıp vereyim. Temel haklar şu, özgürlükler şu, yaşama şu, yargı şu. Bu kadar kolay. Anayasa pek o kadar önemli değil. Gelin hep beraber baba yasanın temelini atalım ve bütün ulusça gece gündüz çalışan bir komisyon alarak bu baba yasayı bir an önce hazırlayalım. Yoksa anayasanın daha önce olduğu gibi ileride de anası ağlayacak. 25 Mart 1982 Normlar hiyerarşisi. Çeşitli hukuk kuralları arasındaki ilişkilere hukukçular normlar hiyerarşisi adını verirler. Normlar hiyerarşisinin en üst katında anayasa vardır. Anayasayı yasalar, yasayı yasa gücünde kararnameler, tüzükler yönetmelikler izler. Yasalar anayasaya, tüzük ve yönetmelikler de yasalara aykırı olamaz. Bu yüzden öncelikle yasaların en büyüğü, anası, temeli olan anayasanın hazırlanması ve anayasada yer alan ilke ve kuralların sağlam güvencelere bağlanması gerekir. Şimdi danışma meclisi anayasa tasarısı üzerinde çalışmaya başlayacak. Anayasa komisyonu çalışmalara ilk hızı verecek. Komisyon, üniversiteler ve yüksek yargı organlarına birer yazı yazarak hazırlanacak anayasa ile ilgili yanıtları istemiş bulunuyor. Bu yanıtlar hazırlanacak, toplanacak, değerlendirilecek ve böylece komisyonun başkanı Profesör Aldıkaçtı, anayasanın ne kadar süre içinde hazırlanacağı yolunda hiç olmazsa bir fikir sahibi olacak. Bir yandan anayasa hazırlıkları sürerken Öte yandan da Danıştay yasası gibi anayasanın yapısını yansıtacak önemli yasaların da çıkmakta olduğu söyleniyor. Danıştay yasası gibi yasaların henüz anayasanın iskeleti ortaya çıkmadan yürürlüğe konması, yasaların anayasaya göre değil, anayasanın belli yasalara göre hazırlanacağı izlenimini vermektedir. Bu, gelecek anayasa düzeni bakımından çok önemli aksaklıkları getirecek olumsuz bir gelişmeyi gösteriyor. Diyelim ki Danışma Meclisi Fransız Anayasası kopyacılarının tersine parlamenter sistemi temel alan bir anayasa metin üzerinde yoğunlaşacaktır. Bu durumda çıkarılan yasalara, Cumhurbaşkanı'na ancak başkanlık sistemi içinde geçerli olabilecek yetkilerin tanınmış olması anayasal sorunlar doğurmayacak mıdır? Anayasa Mahkemesi'nin yasa ve iç tüzük hükümlerini iptal yetkisi de kaldırılırsa, o zaman anayasal düzen daha başlangıçta kendi kendisiyle çelişmeyecek midir? Çelişecektir. Çünkü yasaların temel yasa olan anayasaya göre hazırlanması, hak ve yetkilerin bu anayasadan kaynaklanarak yasalara serpiştirilmesi temel kuraldır. Bunun yerine önce bazı yasalar çıkarıp anayasayı bu yasalara göre uyarlamak, İleride giderilmesi olanaksız sorunlar doğuracak önemli bir yanlışlıktır. Bunun için bu aşamada ancak gecikmesinde sakınca bulunan yasaların çıkarılması, Danıştay yasası gibi Anayasa Mahkemesi yasası gibi anayasaların hazırlanıp halk oyuna sunulmasından sonra ele alınmasında büyük yarar vardır. Yasaları hak ve yetki çerçeveleri çizilmiş anayasal maddelere dayanarak çıkarmak kolaydır. Ama anayasaları daha önce çıkarılmış yasalara bakarak hazırlamak son derece güçtür. Hazırlanacak yeni anayasa elbette gökten zembil ile inmeyecek. Belli ülkelerde uygulanmakta olan anayasalar örnek alınarak hazırlanacaktır. Bu yüzden anayasa az çok bazı anayasalara benzeyecek. Belli bir ölçüde bazı anayasalardan kopya çekilerek hazırlanmış olacaktır. Yasaları başkanlık sistemini benimseyerek hazırlamak, anayasayı parlamenter sisteme benzeterek oluşmak ileride yeni yeni sorunlar doğuracaktır. Anayasa Komisyonu'nun Sayın Başkanı'nın soyadı çabukluk ve ivedilik gibi çağrışımlar yapan Aldıkaçlı'dır. Sayın Aldıkaç'ta elini çabuk tutup önce sistem sorununu çözüme bağlamak gibi işleri kolaylaştıracak yöntemlere başvurmayacaksa bu sakınca gün geçtikçe artacaktır. Anayasa hukuku profesörleri bu sözlere hak verirler umarız. Komisyon başkanları da böyle düşünürler. 6 Ocak 1982 Sair Herhangi Yol Aldıkaçlı tasarısı hukukun bazı ilke ve yerleşmiş inançlarına aykırı düzenlemeler getirmektedir. Bunlardan biri temel hak ve özgürlüklerin kullanılması ile ilgili 13. maddede yer alan satırlardır. 13. madde şöyle başlamaktadır. Bu anayasada yer alan hak ve özgürlüklerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin veya cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve özgürlükleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak ya da sair herhangi bir yoldan komünizme, faşizme veya dini temellere dayanan bir devlet düzeni kurma amacıyla kullanılamaz. Bu amaçla kullanılanlar kötüye kullanıldıkları o hak ve özgürlükleri kaybederler. Hak kaybı hükmü mahkemelerce verilir. Bu hüküm 1961 Anayasası'nın 1971 değişikliği ile oluşan 11. maddesinin iyice katılaştırılmış ve hukuk ilkelerine aykırı biçime sokulmuş halidir. Şöyle ki, ülke bütünlüğünü bozmak diye tanımlanacak eylemler, Ceza yasamızın 125. maddesiyle başlayan maddelerle yaptırımlara bağlanmıştır. Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerine egemenliğini sağlamak veya din ve mezhep ayrımı yaratmak gibi eylemler ceza yasamızdan alınıp anayasaya taşınmaktadır. Bunlar 141, 142 ve 163. maddelere giren suçlardır. Bu maddeler ceza yasasında öteden beri var olduğundan bunların ceza yasasına taşınmış olması pek önemli bir değişiklik sayılmaz. Buraya bir nokta koyup devam edelim. Tasarı ceza yasasında yazılı bu eylemleri sıraladıktan sonra şöyle sürüyor. Ya da sair herhangi bir yoldan komünizme, faşizme veya dini temele dayanan bir devlet düzeni kurma amacıyla kullanılamaz. Bu taslak maddede yer alan eylemler ceza yaptırımı içeren suç türleridir. Bilindiği gibi ceza yasamızın ve ceza hukukunun evrensel ilkelerinden biri, kanunun tarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilmez diye tanımlanır. Bu tanım ceza yasamızın birinci maddesinde yer alır. Sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde egemenlik sağlaması ceza yasamızda 141 ve 142. maddelerle yaptırıma bağlanmıştır. Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesi eylemi de 141 ve 142. maddelerin ikinci fıkralarında tanımını bulan suçlardandır. Irkçılık yine 141 ve 142. maddelerde ceza yaptırımına bağlanmış suçlardandır. Bunun gibi dinsel amaçlı siyasal eylemlerde bulunmak suçları da ceza yasasının 163. maddesinde tanımını bulmuştur. Peki tanımı ceza yasasında yer almış bu suçlar dışında sair herhangi bir yoldan diye tanımlanacak herhangi bir suç çeşidi bulunabilir mi? Ve böyle bir tanımın anayasal ve hukuksal içeriği ve anlamı olabilir mi? Ceza yasası komünizmi sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde egemenlik kurulması biçiminde tanımladığına ve anayasa taslağı da bu tanımı ceza yasasında anayasaya aktardığına göre ya da sair herhangi bir yoldan komünizme, faşizme veya dini temellere dayalı devlet düzeni kurmak diye bir suç çeşidi yaratılabilir mi? Yaratılırsa bunun ölçüsü ve sınırı ne olabilir? Ceza yasasında tanımını bulan suçlar dışında